Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta sivil toplumun dijital dönüşümü üzerine konuşuyoruz ve konuğumuz Genç Memur Sen Genel Başkanı ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Mustafa Başkara. Hoş geldiniz Mustafa Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey. Merhabalar.
Öncelikle konuklarımıza sosyal medya adreslerimizi bir kere daha hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz ve duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Mustafa Bey, öncelikle şöyle bir soru sormak isterim. Pandemi dönemi sivil toplum kuruluşlarına ne gibi fırsatlar sundu ve yine ne gibi dezavantajlar oldu bu koronavirüs döneminin?
Öncelikle bu pandemi döneminin bir an evvel Türk aşılarıyla beraber çözüme ulaşmasını temenni ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Bu hastalığı henüz geçirmemiş olanlara da hastalık uğramadan devasının tamamen bulunmasını ümit ediyorum. Bu noktada pandemi dönemi tüm dünya için yeni bir kapı aralamış oldu. Alışık olduğumuz kalabalıklar içerisindeki hayatımıza bir anlamda pause tuşuna basmak gibi durdurmamıza neden oldu. Hepimizin hatırlayacağı üzere geçen sene Mart ayı başlarından itibaren Türkiye olarak da biz hayatımızı durdurup evlerimize kapanmak durumunda kaldık. Bu anlamda pandemi dönemi bizlere daha önce yaşamadığımız bir takım tecrübeleri de beraberinde getirdi. Belki bazılarımız çok fazla vakit geçiremediği ailesiyle daha yoğun bir şekilde vakit geçirmeye başladı. Bazılarımız ise zaten işi gereği sürekli dışarıda olmanın vermiş olduğu yorgunluktan dinlenme fırsatı buldu. Ama diğer taraftan bilhassa gençlerimiz sokağa çıkıp oynamaktan mahrum kaldı. Arkadaşlarıyla birlikte olmaktan maalesef uzak kaldı. Bunların da toplum üzerinde sosyal olarak, psikolojik olarak birçok etkisinin olduğunu hep beraber müşahede ettik. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları bu işin neresinde yer alırdı? Sivil toplum kuruluşları teknoloji meselesi gündeme geldiğinde toplumsal yapıyı etkileyen bir mesele olduğunu görüyoruz. Ve bugünkü konumuz da dijital dönüşüm olduğu için teknoloji ve sivil toplum perspektifinden ben bu soruya cevap vermek istiyorum. Şöyle ki artık sivil toplumun topluma ulaşma araçları değişti. Daha önceden biz salon programlarıyla insanlara ulaşmayı deniyorken artık insanlara ulaşmanın yöntemi dijital iletişim araçları, sosyal medya hesaplarına dönüşmüş oldu. Bunun da tabii ki hem avantajları hem de dezavantajları oldu. Şöyle ki insana dokunabilmek noktasında bir fırsat sunan saha programları, toplumsal anlamda farkındalık çalışmaları, göz göze temas, birbiriyle birlikte sosyal faaliyette bulunma gibi olanaklardan mahrum kalmamıza neden oldu pandemi dönemi. Ama diğer taraftan ulaşmakta zorluk çektiğimiz birçok kitlelere de hitap edebilme olanağı sundu. Şöyle ki evlerinde bilgisayarın başında olup sivil toplumun çalışma alanına çok da fazla giremeyen veyahut da sivil toplumun ulaşmakta zorlandığı bir kesim olan özellikle bugün Z kuşağı diye tırnak içerisinde adlandırılan kesime farklı içeriklerle hitap edebilme olanağına sahip olduk. Burada da tabii ki sivil toplum kuruluşlarımız bir sınavdan geçti. Bu sınavda şuydu, ne kadar hızlı bir şekilde bu dijital dönüşüme ayak uydurabileceğiz veyahut da buna ayak uyduramayıp geleneksel metotlarla devam etmek suretiyle pandemi döneminde tabiri caizse dükkanları kapatacak mıyız? Ben bu anlamda özellikle gençlik STK'larına baktığımda başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu sınavın birçok gençlik teşkilatının kendini hızlı bir şekilde değişip dönüştürdüğünü ve bu değişim dönüşüm sonucunda daha geniş kitlelere ulaşabilmenin yollarını bir vesileyle bulmuş olduğunu gözlemliyorum. Bizler de tabii ki bir sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak kendi hem teşkilat yapımız açısından hem de sivil topluma daha yoğun farklı kanallarla ulaşmanın yollarını bulmuş olmamız nedeniyle bu dönemin bizim için bereketli geçtiğini söyleyebilirim. Şöyle ki normalde bir programı yaptığımız takdirde belli bir alandaki belli bir yaş grubuna hitap eden sınırlı sayıdaki insanla yapılan programlar, bugün gerek sosyal medya mecraları dediğimiz Instagram, Twitter, Facebook, gerekse yine YouTube gibi farklı iletişim araçlarıyla binlerce, hatta on binlerce insana yaptığımız işleri ulaştırabilme imkanına sahip olduk. Ayrıca iletişim araçlarımız üzerinde de çeşitlenme ve zenginleşme söz konusu oldu. Şöyle ki daha önceden biz toplu SMS gönderme, işte bir programa kart bastırıp onunla davet etme gibi yöntemleri denerken, bugün çok böyle hızlı bir şekilde örgütlenebileceğimiz farklı iletişim mecralarıyla da tanışmamıza vesile olmuş oldu. Bu anlamda pandemi dönemi STK'lar açısından bir bakıma fırsatlarla dolu oldu. Diğer taraftan da kendini yineleyemeyen, kendisini bu dijital dönüşümün içerisinde konumlandıramayan sivil toplum kuruluşlarımız açısından bir anlamda duraklama dönemi veyahut da faaliyetlerine zorunlu ara verme dönemi gibi de gerçekleşmiş oldu. Ben burada bu işin bıraktırdıkları bize miraslarını da birazdan konuşacağımızı ümit ederek şu değerlendirmeyi yapmak istiyorum.
Evet.
Pandemi dönemi bize yeni kapılar araladı. Aralanan bu kapılarda artık biz daha farklı mecralarda daha geniş kitlelerle muhatap olabilme imkanına sahip olduk. Özetle bu şekilde söyleyebilirim.
Elbette bu dönemin özellikle sivil toplum kuruluşlarına kattığı başka bir şey de her an her yerde olabilmek. Çünkü sivil toplum kuruluşlarının birçoğu bir maddi gelir olmadığı için ya da bu gelirler çok düşük olduğu için insanları toplamak, bir salon tutmak ve insanlara hitap etmek dediğiniz gibi gerçekten çok zordu. Fakat bu dönemi iyi kullanabilen özellikle gençlik STK'ları bu dönemden avantajlı çıktılar diye düşünüyorum. Peki şunu sorabilir miyim? Sivil toplumda saha çalışması çok önemlidir. Özellikle insanlara dokunmak. Sosyal medya mecralarında bu durum mümkün mü, yoksa bu samimiyet sanal bir dokunuştan ibaret mi kalıyor? Yani gerçekten sivil toplum çalışmalarını dijital mecralardan yaptığınızda insanları harekete geçirebiliyor musunuz?
Şöyle, öncelikle ben sorunuzdan değil de değerlendirmenizden başlamak istiyorum. Çok güzel bir değerlendirme yaptınız. Maliyet anlamında daha az maliyetle daha geniş kitlelere ulaşma aracı oldu. Ama öbür taraftan sivil toplum kuruluşları için dijitalleşmeyi başarabilenlere yeni kaynak imkanlarının da sunulduğu bir ortama evrilmiş olduk. Şöyle ki biz genç memur sen olarak online programlarımızı yoğunlaştırdığımızda bize aniden YouTube üzerinden para kazanma imkanı doğdu. Ve şu anda biz paylaştığımız videoların izlenme sayıları arttıkça bizim de bunlardan almış olduğumuz bir gelir, çok cüzi miktarda olsa. Tabii ki bu da bizim sosyal medya ekibimizin daha motivasyonlu bir şekilde çalışmasını beraberinde getirmiş oldu. Bunun gibi aslında maliyeti düşürmekten öte yeni maliyet imkanları, kaynak imkanlarını da bize sağladığını söyleyebiliriz. Şimdi bahsetmiş olduğunuz doğrultuda sivil toplum kuruluşlarının dijital iletişim araçlarında insana dokunmak noktasında nasıl bir fırsat sağladı veyahut da insana dokunma fırsatlarından sivil toplumu uzaklaştırdığı dilemmasına bakıldığında insana dokunmak, insanla uğraşan kişiler için kuruluşlar için çok önemlidir. Ve bu döneme kadar belki de alternatifsiz olarak atfedilmiştir. Ama insana dokunup o insanla sürekli iletişimde kalmak ne kadar mümkündü? Bu soruyu da sormak gerekir. Çünkü günümüz insanlığının yoğun temposunda, çalışma hayatında, aile ilişkilerinde odaklanamama problemini zaten yaşıyorduk. Ve bu insanın odaklanamama probleminden dolayı sivil toplum kuruluşlarımız insana yatırım yapmak noktasında insana dokunmakla sınırlı kalmak da problem yaşıyordu. Şöyle ki bir kişiye dokunduğunda o kişi artık senin olmuyordu. Veyahut da senin de yol yürüyebilecek kadar tecrübeye, imkana sahip olamayabiliyordu. O zaman şimdi bizim farklı alternatifler üretmemiz gerekti. Ve şimdi dijital dönüşümle aslında insana dokunmanın farklı yollarını biz görmeye başladık. Şöyle ki, bugün ben Ankara'da aktif olan bir teşkilatın buradan Avrupa'daki Türklere kadar giden, hele ki İngilizce çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşunun dünyaya hitap eden ve dünyanın her tarafından farklı çalışmalara vesile olabilecek kapasiteye ulaşabildiğini görüyorum. Bunu da bir insana dokunmak olarak değerlendirdiğimizde, insana saha çalışmasında fiziken ve fiilen dokunmanın ötesinde kapasite olarak çok geniş kitlelere hitap edebilme olanağını ben daha avantajlı görüyorum. Muhakkak insana saha programlarında dokunmanın kıymeti yadsınamaz. Ama dijital dönüşümün bereketiyle gelen çalışmaları da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Özellikle saha programlarında insanlara dokunmak çok daha etkili oluyor. Yüz yüze iletişim ya da pazarlamada bugün bir dijital dönüşüm yaşanmış olsa da hala en kıymetli pazarlama yöntemi kulaktan kulağa pazarlama. Aynısı sivil toplumda ya da siyasette de geçerli. Peki sivil toplum çalışmalarına katılmak isteyen gençler nereden başlamalılar? Mesela dijital gönüllülük süreci nasıl işliyor? Bizde sivil toplum sonuçta gönüllülük esasıyla yapılan bir şey. Peki dijital gönüllülük kavramı üzerine ne söylemek istersiniz?
Gönüllülük kavramı özellikle son dönemde çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan, artık bu yılı Kızılay'ın gönüllülük yılı olarak ilan etmesi gibi sivil toplum tarafından da benimsenen ve yaygınlaştırılmaya çalışılan bir kavram. Ama pandemi dönemi bize yeni kavramlar, yeni terimler de getirdi. Bunlardan birisi de dijital gönüllülük. Nasıl bir dijital gönüllülük olabilir? Ben bugünkü bir tecrübemi sizlere aktarmak isterim. Biz bir Kudüs Akademisi yapıyoruz ve 10 binden fazla başvuru aldığımız, her bir videosu 10 binlerce kez izlenen, gerçekten kaliteli isimlerle 10 derslik bir programın artık 9. 10. haftalarına yaklaşmış bulunuyoruz. Balıkesir'den üniversite 2. sınıf öğrencisi bir genç, kendisi bu programda sadece derste almış olduğu notlarla sınırlı kalmayıp, YouTube'dan tekrar tekrar izleyip, hocaların ağzından çıkan her bir kelimenin tam olarak kendi not defterine kaydedildiğini online olarak ve bunu da bizimle paylaşmak istediğini, mümkünse de bunun bir kitapçık haline getirilip dağıtılması noktasında desteğimizi talep ettiğini belirtti. Bugün baktığımızda biz Balıkesir'deki bu kardeşimizi hiçbir zaman tanımadık. Tanıma ihtimalimiz çok düşüktü. Ancak farklı iletişim kanallarıyla bize ulaştı ve dedi ki ben de varım. Yine baktığımızda benzer programlarımızda Malatya'dan, Bingöl'den arkadaşlarımız bize ulaşıp ya şöyle de bir şey yapsak diyorlar. Biz kendilerini tanımıyoruz. Onlar da bizi sosyal medyadan veyahut da işte yaptığımız faaliyetlerden ya da kurumsal kimliğimizden tanıyorlar. Ama dijital gönüllülük artık dünyayı birbirine bağlayan bir noktaya varmış durumda. Bunun ötesinde artık sadece ülke içerisinde yapılan çalışmalarla da sınırlı kalmadığını görüyoruz. Şöyle ki geçen hafta işte Antalya'da bir diplomasi forumunda Amerikalı bir arkadaşımla sohbet ederken aslında bizim kendi Birbirlerine Bilgi Nesil adlı kitap okuma projesindeki gençlerimizden İngilizce bilenleri mentorship yöntemiyle Amerika'daki gençlerle buluşturup bunların da Türk ya da Amerikalı bir mentor tarafından yönetilmesi, hem İngilizcelerin gelişmesi hem kültürlerin tanıtılması gibi artık bambaşka bir seviyeye gelmiş olduğumuzu fark ediyoruz. Ama buna baktığımızda sivil toplum çalışmalarında kardeş şehirler çalışması, senede iki sefer birbirine gelip giden, bununla sınırlı olarak birbirini tanıma gayretinde olan noktadan artık dünyayı daha iyi tanıyan, dünyanın her tarafına hitap edebilen bir sivil toplum noktasına geldiğimizi görmek bizi gelecek noktasında da ümitlendiriyor esasen. Dijital gönüllülük kavramının da bu bakımdan değerlendirildiğinde sınırları olmayan, ulaşılabilirlik noktasında iki taraf açısından da çok elverişli olan ve fiili, fiziki yapılan faaliyetlerin ötesinde çok geniş bir yelpazede çalışma alanı imkanı sunan bir kavram olduğunu ve geleceğin de burada sermayesinin bulunduğunu değerlendiriyorum, bu şekilde düşünüyorum.
Günümüzde bu dijital gönüllülük harici yine STK'lar için önemli bir kavram var. Dijital diplomasi. Siz de evet. Hem genç memursen hem de çalıştığınız deniz hukuku özellikle alanında dijital diplomasi kavramını nasıl değerlendiriyorsunuz? Örnek vermek gerekirse sonuçta sizin şu an genel başkan olduğunuz genç memursen dünyada birçok paydaşı olan bir platform ve bu platformu daha öncelerde yurt dışına giderek ya da insanları misafir ederek sürdürüyordunuz. Bu pandemi döneminde başlayan dijitalleşme ve online konferanslar, online toplantılar size ne gibi faydalar sağladı?
Dijital diplomasi dediğimiz kavram yine bu dönemde daha sık kullanılmaya başlanan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Sivil toplum kuruluşlarında da, bunun ötesinde akademi camiasında da, devlet mekanizmasında da yeni bir farklılık ve farkındalık ortaya koymuş oldu. Şöyle ki, geçmişte belli bir spesifik alanda sadece 5-10 tane uluslararası organizasyona şahitlik eden dünya artık ayda 5-10 tane bu tarz programlar görüyor. Çünkü maliyetler düştü. İnsanların en büyük problemlerinden olan zaman meselesi artık ortadan bir anlamda kalktı. Şöyle ki Türkiye'deki bir programa Avustralya'dan gelecek olan kişi ajandasında bir haftasını boşaltması gerekirken şu an o programdaki konuşma saati kadar, 1 saat, 2 saat ya da takip etmek istiyorsa 2 günü boşaltması yeterli olur hale geldi. Bu bir bereketi de beraberinde getirdi. Bugün biz MemurSen çatısı altında 178 ülkede farklı sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ağına sahipken yalnızca 1 Mayıs tarihinde bu ülkelerin sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelebilme, onları Ankara'da ağırlayabilme imkanına sahipken şu anda daha sık, daha lokal çalışmalarla daha verimli toplantıları birlikte değerlendirebilme olanağına sahip olduk. Bu anlamda dijital diplomasi kavramı iletişimin geliştirilmesi, daha yoğun iletişim imkanlarının oluşturulması ve nitelik anlamında da daha birbirini anlayışla karşılayabilen, daha fazla birbirine muhatap olabilen bir dünyaya bizi yönlendirdi. Biz de bunu çok iyi kullanıyoruz. Kendi içimiz açısından da bakıldığında buna, ben görevi 19 Mayıs 2020 tarihinde devralmıştım önceki genel başkanımızdan. Pandemi sürecinde biz bir görev devri yaptık ve ben il başkanlarımızın önemli bir kısmıyla fiziken bir araya gelme olanağına sahip olamadım. Ama normalde ben il başkanlarımla fiziken bir araya gelebilme imkanını yılda bir sefer, hadi maksimum 2 sefer elde edebilecekken her ay düzenli bir şekilde onlarla online toplantılar yapıyorum. Onun ötesinde il divan toplantıları, işte ilçe başkanları toplantıları, genişletilmiş yönetim kurulları, birçok online toplantıyla zamandan tasarruf ederek ve maliyet noktasında fayda sağlayarak ciddi bir mesafe kat ettiğimizi ben görüyorum. Ve sadece pandemi dönemine rağmen, çok fazla fiziksel bir araya gelemememize rağmen 50 olan ilçe temsilcisi sayımızı şu an itibariyle 506'ya çıkarmış durumdayız. Ve bunlar aktif, aradığımızda ulaştığımız, toplantılarımıza düzenli katılan ve kendi çevresiyle fiziksel olarak da online olarak da toplantılar yapan. Yani ben şunu görüyorum, ben gidip de il il Türkiye'yi dolaşsaydım bu başarıyı elde edebilir miydim? Muhtemelen ederdim ama çok yorulurdum. Şimdi daha nitelikli bir şekilde, mesela bir Gençlik Spor Bakanımızı programımızda ağırladığımızda sadece 3-5 saatlik bir çabayla binlerce kişiyi o programda toplayıp bakanımızla buluşturma imkanına sahip oluyoruz. Onun ötesinde sendikal bir kaygıyla bugün toplu sözleşme sürecindeyiz. Ne yapabiliriz düşündüğümüzde Google Forms'tan bir anket oluşturup herkesin fikrini dakikalar içerisinde alıp onu da SPSS'den analiz edip bir gün gibi kısa bir süre içerisinde genç memur sen toplu sözleşme sürecinden neler bekliyorsun sonuçlarını açıklayabilecek duruma geliyoruz. Bütün bunlar bize ciddi imkanlar sağlamış konumda. Dijital diplomasi noktasında da az önce bahsettiğim üzere sivil evet. toplum kuruluşlarının birbirleriyle ve toplumla sivil toplum kuruluşları arasında bir bağın güçlenmesi noktasında fayda sağladığını düşünüyorum.
Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. Sosyal medyadan bahsediyoruz ama bir de bunun Web 3.0 ayağı var. Yani verilerin anlamlandırılması, sizin verileri toplamanız ve analiz etmeniz de aslında geleceğin bir kanıt temelli politikadan veriye dayalı politikaya doğru geçişin bir işaretçisi diye düşünüyorum. Çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbetti. Teşekkür ediyorum size programımıza katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz Tolga Bey. Bizim için de çok keyifli bir program oldu. Gençlerin sesi olduğunuz için dijital dönüşümde, pandemi döneminde gençlerin dönüşümünü birlikte değerlendirme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim.
Çok teşekkürler Mustafa Bey. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta sivil toplumun dijital dönüşümü üzerine konuştuk ve konuğumuz Genç Memur Sen Genel Başkanı ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Mustafa Başkaray'dı. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz ve duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.